Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. 9. kaset B yüzü, sayfa 298. Bu beytin, feleğin lezzet tadıcısı o kadar vaktini geçirdi ki tam yenilecek yemek sofraya gelince iştah kapandı demeye geldiğini elbet biliyordu benim Leyla'm. Yüzünün kızarması zaten bu yüzdendi. Gözlerini önce yere çevirdi, ardından da bir günde önce kötü sonra iyi haber alarak iyice şaşkına dönen, dahası karşısında böylesi bir güzellik gördüğü için eli ayağına dolaşan şaşkın ihtiyar Nabi Efendi'nin elinde beklemekte olan bana döndürdü. Hissetmişti sanki. Nabi Efendi'nin tutulan dili yerine ben söyledim. Evet, o benim. Aşkınla çıldırıp Leyla adını bütün dünyaya duyuran Mecnun. Benim o. Ben, Kays. Hani okula gitmiştik birlikte de, hani birbirimizi okumuştuk kitap diye. Hani mektuplarını bulutlar, kokunu seher yerleriyle göndermiştin bir zamanlar bana. Hani senin uğruna savaşlar çıkmış, benim olmanı isteyen Nevfel ile senin olmayı isteyen İbni Selam'ın Bahadır yiğitleri kanlarını akıtmışlardı kızgın kumlara. Hani en sonunda hiç kimsenin olmadığı bir yerde üzerinde kefen ile randevu vermiştin bana da, daha bedenin soğumadan gelip yetişmiştim yanına. Hani adımıza aşıklar yemin eder olmuşlardı. İşte o benim, Kays. Senin Mecnun'un, uğrunda çıldıran Kays. Yokluğunda geçen asırlar boyunca, yer ben isem nesin sen ey yar? Versen sen isen neyim benizar deyip içimde yaşattım seni. Biliyordum benim için yaşayacağını, benim için yaşatılacağını ve bir gün bana geleceğini biliyordum. Hoş geldin gözümün nuru. Hoş geldin sevincim, ilkbaharım, aşkım, ruhum ve gözyaşım. Hoş geldin. Elimi uzatıp aldı beni Nabi Efendi'nin kucağından ve kapağımı açar açmaz. Kays! Dedi ve ta Dicle kıyısındaki kulübede önce öpüp sonra kömür karasıyla örttüğü alnıma yeniden götürdü tutaklarını. Buselerini tazeledi. Asırları aşan kokumu kokladı. Beşeriyetini kamçılayan bir içgüdüyle kaç göbek sonra kendi kokusunu tanıyıp bağrına bastı. Vaktiyle kömür karası ile yazdığı adımı okurken beni tanıdığını anladım. Heyecanından, kalbinin çarpışından, ellerinin titremesinden anladım. Evet, Leyla'mın ellerindeydim. Aradan geçen bunca çağlarda kaç nesil sakladıysa kendini, kaç hücre değiştirip kaç gen zincirinden süzüldü ve kaç can ipliğinden indiyse anlayamıyordum ama Leyla'mın dudakları değmişti en eski dudak izine. Kömür karasına karışan kan rengi şakayık, Rukalim'in masumiyet çiçeği onun dudağından yeniden renk buldu. Bu dakikanın ömrümü anlamlandıran bir bekleyişin vuslatı olduğunu, bu anın bütün bekleyişimin gizemini taşıyan bir yeniden doğuş olduğunu anladım. Yarım hayatımın tamamlandığı o anda Leyla diye haykırdım. Tıpkı daha evvel uğrunda can verirken yaptığım gibi, tıpkı efendim Fuzuli'nin yazdığı gibi, yeniden can vermeyi istedim bir anda bin defa ve bin defa dirilip yeniden son nefeste bin defa adını haykırarak adını son kez ayyuka çıkarmayı istedim. Dünya gözümden siliniyor, hayat çevremde bulanıklaşıyor, varlık kendini yok ediyor, bilinç göklere kanatlanıyordu. Leyla diye haykırdım ve gözümde kalan son nakış Leyla'nın kara gözlerinde gördüğüm suretimdi. Başka hiçbir şey hatırlamadım. Ne kadar zaman bilmiyorum. Hatırlamayı unuttum. Uyudum ve uyanmayı sildim lügatimden. Ah vuslat, unuttuğumu hatırlat bana. Sayfa 301. Kimdir bizi men eyleyecek bağ-ı cinandan? Mevrusu pederdir, gireriz hane bizimdir. Söyleyen Nabi. Manası, cennet bahçelerinden bizi men edebilecek olan da kimmiş? O ev bize Adem atamızdan mirastır. Elbette gireriz. Bölüm 25. Bu, mehtaplı gecelerde Leyla ile öpüştüğüm ve Sadabat'ta hırsızlar eline düştüğümdür. Bildim ki nihan bela imiş aşk. Bir dertli macera imiş aşk. Altıncı şifre gözlerimin önünde diye sevinçle ellerini çırptı İbrahim Paşa beytimi okurken ve devam etti. 1375. beyit. İçinde aşkı da var, nihanı ve gizliliği de. Müjde dostlarım, Arşiya Akada'nın sırrı da, Babil ilahlarının altın heykelleri de kendilerini sunmaya hazırlanıyor ayaklarınıza. Müjde! Benim gördüğüm ve tanıdığım en ilginç adamlardan biriydi İbrahim Paşa. Ezdin Voyvodası Ali Ağa'nın oğlu olarak 14 yaşında helvacı yamaklığı yapmak üzere geldiği İstanbul'da zekasını vizyona, gayretlerini başarıya dönüştürerek adım adım ilerlemiş ve Saray Helvahanesi'nde başlayan yükseliş macerasına bundan 12 yıl evvel sadrazam olarak noktayı koymuştu. Vezirliğinin ilk yıllarında zarif, yenilik yanlısı ve aydın kişiliğiyle padişahı çok etkilemiş, itimadını kazandıktan sonra da yavaş yavaş yönetimi kendi avuçlarına almaya başlamıştı. Ona devletimizi sizin adınıza korumak zorundayız diye çoğul ifadeyle güven verdiği zamanlarda da aslında BC adına konuşuyor ve sultanın çıkarları ile BC'nin çıkarlarını örtüştürüyordu. Cemiyet adına yetkilerini kullanmaya başladıktan sonra gücünü bir tür baskıya dönüştürmüş, devletin dış ilişkilerinden savaş kararlarına, barış antlaşmalarından ekonomik tedbirleri, görev atamalarından ulufe dağıtımına, hatta merasimlerden eğlence tertiplenmesine kadar her istediğini yaptırtır olmuştu. Devlet yönetimine getirdiği insanların pek çoğu kendi yakınları idiler ve Osmanlı'nın diğer devletlerde bulundurduğu hafiyeler bir takım resmi görevlerine ilaveten ona çok özel bilgiler aktarıyorlar. O da bunları padişaha karşı, yönetime karşı, devlete karşı kullanıyordu. Hükümdarı öyle etkisi altına almıştı ki 55 yaşına bastığı yıl Kaptan-ı Derya bir damadı ve ondan olma iki tane torunu var iken henüz 44 yaşındaki hükümdarın 13'üne yeni basan kızı Fatma Sultan'ı eş olarak istemiş ve çaresiz hükümdar vezirine hayır diyememişti. Kağıthane'nin Dillere Destan Sadabat Sarayı'ndaki şatafatlı salonunda damat lakabıyla oturan Vezir İbrahim Paşa'nın gerçek gücünü yeni yeni görüyordum. Macar Krallığı'na aday Erdel Prensi Rakoçi, Avusturya Kralı Eugen'in gözde Generali Stefan, Tahmasp Kulu Han olarak bilinen Afşar Çobanı Nadir Ali, Rus Çarı'nın gizli servis şefi olan Musevi Levian, Fransa Kralı 15. Louis'nin İstanbul Maslahat Güzarı ve eski Bourbon Dükü Martel Clovis ve Yeniçeriler üzerinde hakimiyetiyle ün salmış Bektaşi babası Şeyh Abdülhay Efendi, onun çevresinde saygıyla oturuyor ve o izin vermeden hiçbirisi konuşmuyorlardı. Tamamen eğlence için muhteşem bir sanat eseri olarak yapılan bu sayfiye sarayın su oyunları ve fıskiyelerle süslenmiş görkemli havuzuna bakan sadrazam onların arasında gerçek bir marduk gibi duruyordu. Sarayın selamlık pencerelerine parlak Eylül güneşi vururken önlerine billur kadehlerde beyaz şarap dağıtılan bu adamların bazıları buraya kılık değiştirerek gizlice gelmiş, bazısı da İbrahim Paşa'nın ünlü eğlence sofralarının devamlı konukları olarak teşrif etmiş ve tıpkı Babil rahiplerinin Bilge Akel'den'a yaptıkları gibi sağ ellerinin ikişer parmağını yumarak onu selamlamışlardı. BC'nin tam üyeli bir toplantısına ilk defa şahit oluyordu. Hepsi edebiyat, sanat ve müzik kadar politika ve siyaseti de iyi bilen bu 7 kişi önce dünya devletlerinin konumlarını tartıştılar uzun uzun. Onlar konuştukça ben hayretten hayrete düşüyordum. 16 yıl savaştan sonra Osmanlı'ya imzalattırılan Karlofça Barışı ile artık Avrupa muhayyilesinden Türk korkusunun silindiğini, şimdiki Pasarofça Anlaşması ile de ellerinden toprak alınabileceğinin, hatta mağlup edilebileceklerinin anlaşıldığını, artık parça parça olan Akdeniz site devletlerinin Roma önderliğinde birer birer ele geçirilerek Hristiyanlaştırılabileceklerini, bu gidişin önünü açmak için Osmanlı'yı zayıflatmanın çarelerinin aranması gerektiğini, halen Üsküdar'da İran üzerine yürümek üzere bekleyen ordunun elden geldiğince geciktirilerek hem askerlerin morallerinin bozulmasını hem de Rusya'nın İran üzerindeki etkisinin artırılmasını, Akdeniz adalarındaki Rumların etkin konuma getirilmesi için Rum dönmesi paşalara devlet kademelerinde görevler verilmesini, Bender'de 3,5 senedir mülteci bulunan İsveç Kralı Demirbaş Charles'ın memleketine iadesini ve bunun için Rus topraklarından geçirtilerek kanlı düşmanı Çar Patro ile sulh masasına oturtulmasını, doğuda Afgan ve Horasan topraklarında Safevi etkinliğini artıracak tedbirlerin alınması için Nadir Ali'nin Tahmasp Han yanındaki itibarının yükseltilmesini ve Eşref Han'a karşı galip gelmesinin sağlanmasını, Osmanlı Sarayı'nın gösterişe, modaya alıştırılıp rüşvet muslukları sonuna dek açılarak bilhassa saraylı hanımların israfa yönelik harcamalar yapmalarının özendirilmesini, sefirler ve gezginler ile elçilik görevlilerince Avrupa modasının bir an evvel bu hanımlar arasında yaygınlaştırılıp halka yansıtılmasını, medresede okutulan derslerin elden geldiğince sekülerleştirilmesi ve Avrupalı devletlerin güzel semtlerde güzel binalar yaparak elçilik açmalarına öneyak olunmasını, İbrahim Müteferrika'nın kurduğu Osmanlı matbaasının yasaklanması için yazıcı esnafının kışkırtılmasını ve BC'nin başarısı ile dünyanın Vatikan merkezli bir yönetime doğru hazırlanması konularını saatlerce enine boyuna tartıştılar. BC'nin şimdiki hedefleri beni ürkütmeye yetti. Meğer ben kuzeyin buzlu ülkelerinde gezerken buralarda anlayışlar değişmiş, fikirler değişmiş, yönetimler ve yönetim felsefeleri değişmişti. Zamanın acımasızca aktığını ve zayıfları zalimce yuttuğunu anlayabiliyordum. İkindi güneşi, kündekari pencerelerden şebekelere ayrılarak salonda renk oyunları göstermeye başladığında kadehlerini yeniden dolduran cemiyet üyelerinden bazıları dışarıda ayaklarını kağıthane deresinin serin sularında yıkarken öbek öbek oynayan çocukları, elçilik hanımlarına ait peremelerden yayılan cömert işveleri, gümüş koşumlu atlarla çekilen landoların pencerelerinden yaşmaklarını sanki açık unutmuşçasına davetkar gamzeler ve uçarı mahmurluklar içerisinde geçip giden fettan dilberleri, güpürlü seraser kumaşlardan özel terzilere diktirdikleri giysileriyle salıncaklara binen zarif hanımları seyrederken salona hizmetkarlar girip zengin sofralar hazırlamaya başladılar. Çok geçmeden hanende takımı yerlerini almış, pirinç sinilere dizilmiş, billur kaplardaki çeşit çeşit reçellerin, peynirlerin, mezeliklerin, dut ve erik peskillerinin, cevizli sucukların, sülün etiyle yapılan pidelerin tepeleme yığıldığı murassa tepsilerle birlikte kihribar kakmalı sahanlarda getirilen balık çorbalarının, böreklerin, külbastıların, gümüş lengerlerdeki fıstıklı pilavların, fafuri kaselere konulmuş zeytinyağlıların, şerbetlerin, helvaların, gülbe şekerlerin ve nihayet çini sürahilerde soğutulan çeşitli içkilerin leziz heyecanıyla titremeye başlamışlar, zevkin kollarında mest olacakları bir gece emeliyle aradan teklif ve tekellüfü kaldırmışlardı ki İbrahim Paşa az evvelki beyti tekrarlayıp ''Aziz dostlarım'' demişti beni göstererek. Kaybettiğimizi sandığımız hazine sayesinde dünya avuçlarımızın içinde artık. Yıldızlar üzerimize yağacak. Babil ilahlarının göksel gücü ayaklarımızın altına serilecek. Bunu söylerken hem Keldanilerin tapındıkları 7 gezegeni hem uzay araştırmalarına ait tabletlerin içerdiği bilgiyi hem de Babil hazinesinde bekleyen altın ilah heykellerini kastediyor ve gülüyordu. Garip ama dünyanın geleceğine ilişkin rotayı beyitlerim arasındaki gizli sırlarla belirlemeyi, satırlarım arasından çıkarılacak bir takım şifrelerin elde edilmesi konusunda gösterilecek başarılarla zamanı yönetmeyi düşünen ve düşünmekle kalmayıp aynı doğrultuda birbirleriyle gizli bir kenetlenme içinde olan bunca zeki adam arasında bulunmak bana tarifi imkansız buruk bir lezzet veriyordu. Bu yaklaşık 5 insan ömrüyle ölçülebilecek uzun çağlardan sonra kavuştuğum Leyla ile birlikte Nabi'nin Halep'teki malikanesinden İstanbul'a doğru yola çıktığımızda Baltacı Mehmet Paşa'nın bizi taşıyan Ilgar atlarının Rahman seyrinden de yol boyunca hicran dolu gözyaşlarının ve bir de Mehtab'ın şahit olduğu öpüşler sonrası kucak kucağa uyuduğumuz Leyla'nın yasemen kokulu göğsünün sarhoşluğundan da ayrı bir zevkti. İstanbul'a geldiğimiz senenin ertesinde vefat eden Nabi Efendi'den sonra konak konak dolaştığımız Leyla ile beraber geçen 12 yoksul ama bahtiyar yılın ardından şimdi kağıthane deresi yamaçlarına kurulmuş sadrazam saraylarında birbirimizden ayrı ama birbirimizi hissederek hüzünlü bir hayat sürüyorduk. Nabi Efendi öldükten sonra Leyla, o vakitler Sadaret Ketüdası olan İbrahim Paşa'nın konağına satılmış, o da kendisini Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa ile 2 yıl evvel evlendirdiği kızı Huri'nin hizmetine vermişti. O günlerde Leyla henüz 23, Huri de 12 yaşındaydılar. Aşkımın gücü Leyla'dan hiç ayırmamıştı beni. Zaten onun hayatta değer verip sakladığı iki şey vardı. Birisi ben, diğeri de Halep'e bir esir olarak getirildiğinde başında bulunan iğne oyası Yemeni. Ben ona yaşadığı yurtların hatıralarını veriyordum. Yemeni de annesini anımsatıyordu. Onun en mutlu zamanları beni okuduğu saatler, benim en bahtiyar anlarım onun eline dokunabildiğim günlerdi. Bu öyle bir sarhoşluk idi ki ellerini hissettiğim her anda mutluluk ile birlikte bir de acı duyuyordum. Mutluluğum muslattan, acım ayrılık düşüncesinden idi. Bazen bu ayrılık endişesinden muslatın tadını bile çıkartamaz, azabım sevincimi kovardı. Aşk zaten bu demekti. Muslatı isteyen aşık ayrılığa hazır olmalıydı. Bunun içindir ki ben en mesut aşıkın devamlı muslatı isteyen ama hiç muslatı yaşamayan aşık olduğunu düşünüyordum. Sevgilinin gelişinin ayak seslerini duyarak kıyamete kadar yaşanılabilir ama muslatı erdikten sonra gideceğinin korkusuyla hemen can verilirdi. Sonunda muslat olan bir ayrılık dertleri bile zevke dönüştürür ama sonu ayrılıkla bitecek bir muslat sevinci kedere boğardı. Bana göre Leyla ile Halep'ten İstanbul'a uzanan günlerimizin hepsi değerli, hepsi Allah'ın bir lütfu idi. Öykümün içerisinde kavuşamadığım Leyla'nın kalp atışlarını duyarak uyumanın dayanılmaz bir saadet olduğunu size nasıl anlatabilirim ki ben? Yine öyküme göre Necit çöllerinde Leyla'dan ayrı yaşadığım çılgın ve vahşi hayatımdaki en bahtiyar günümde bile bu derece kendimi şanslı hissetmemişimdir. Çöllerde ceylanlar ve aslanlar ile ortak hayatı yaşayan ben, şimdi sevgilimi ceylanları okşar gibi sevebiliyor, aslanlardan ürker gibi sevgisizliğinden çekiniyordum. Ya bir gün beni bir yerlerde terk ediverirse diye çektiğim kederi de anlatamam bu yüzden. Üstelik peşimdeki birilerinin de beni ondan koparacakları ihtimali her an zihnimi hırpalıyor. Ondan ayrı kalmanın ne demek olduğunu tattığım çeyrek yüzyılların sayısının neredeyse 7'ye tamam olduğu şu son yıllarda ben, gözlerimi ondan başka her şeye kapatıp, yüreğimi yalnızca ona açtığım ilk günlerimi ve efendim Fuzuli'nin kaleminden satırlara dizilip geldiğim o ilk aşk zamanını hatırlıyor ve ayrılığı kendimden o kadar uzaklara göndermek, beklediğim kadar olsun kavuşmayı sürdürmek istiyordum. Leyla'nın tek ömürlük uykularını örümcek ağı kadar zayıflatan hatıralar, benim çağları aşıp geçen aşkımı potalarda eritip, imbiklerden geçirerek iplik iplik ediyor ve çelik zırhlar gibi örüp sırtıma giydiriyordu. Böylece zamanın her şeyi hızla değiştirdiği dünyada değişmeyen tek şey benim aşkım oluyordu. Yeniden açılmayacak tarih sayfaları her kapanışta, ölümün elinden kurtulan tek şey benim aşkım oluyordu ve 7 çeyrek yüzyılı böyle yaşadıktan sonra, Leyla'yı bulmanın, Tanrı'nın bir lütfu olmaktan öte bir izahını yapamıyor ve bu lütfunu esirgemesin diye durmadan yalvarıyor, Leyla beni bir yerlerde bırakmasın diye rüzgara tutulmuş söğüt yaprağı misali titriyordum. Bu yüzden yaşadığım mutluluk ile acı eşit idi. Azap çekiyordum ve azabın lezzet demek olan azb kökünden türemiş bir sözcük olduğunu biliyordum. Benim lezzetim azap içinde bile muhteşemdi bu yüzden. Değil mi ki Leyla ile beraberdim, çektiğim azap olsa da ne gam. Ben azabımda ona sığındıktan sonra daha büyük mutluluğu kim bana verebilir? Ama onsuz bir mutluluğun azabına dayanabilir miyim bilmiyorum. Tanrı bana onsuz yaşayacağım bir mutluluk yerine onunla öleceğim bir azabı versin. Leyla ile geçen günlerimizin en mutlu zamanları hiç şüphesiz baş başa söyleştiğimiz zamanlardı. Ama onun bazen paşa kızı Huriye'di, uzun uzun maceramızı anlattığı olurdu. Bu macerada ben nerede duruyordum? El-Em hikayesinin kahramanı olan Kays ile yollarımız nerede kesişiyor? Nerede ayrılıyor kestiremiyordum. Ne o benden ayrı ne ben ondan farklıydım. Acısını acım biliyor, sevindiği zaman seviniyordum. Çılgınlığını istediğimin tanığı da Tanrı'dır. O kadar ki Kabe'nin eşiğinde başını yere koyarak yalvardığı o ünlü duasına kaç kez ben de amin dediğimi, kaç kez ya Rab belayı aşk ile kıl aşina beni, birden belayı aşktan kılma cüda beni diye sayıkladığımı, kaç kez bunu Tanrım beni aşk belası ile içli dışlı ele ve beni bir an olsun aşktan ayırma diye dilimle virt edindiğimi artık hatırlamıyorum. İşte bu yüzden Kays ile kendimi farklı kişiler olarak düşünemez oldum. Hatta bazen onun benim kadar aşktan nasibini alamadığına hükmediyor, sonra da haksızlık olur diye kendimden utanıyorum. Çünkü o Amiroğulları boyunun Karabahtlı kızı Leyla ile hayatını sınırladığı halde ben Dicle'nin silin yamaçlarında yeniden bir Leyla'ya aşık olmuş, gül üstüne gül koklar konuma düşmüş, üstelik aradan bunca yüzyıl geçtikten sonra onun kalp atışlarını hissedecek yepyeni bir nimete kavuşmuştum. Leyla bunca zaman sonra karşıma çıkmıştı. Onun Amiroğulları obasından süzülüp Dicle'nin yamaçlarında şekillenen bir soydan geldiğini ve Dicle'de tanıdığım Leyla'dan sonra altı göbek değişmeyen genlerinin yüreğine yansıttığı aşk ışığına aynı biçimde gülümsediğini, tavır ve kimliğini oluşturan çizgilerde edasını ve huyunu Dicle'nin serin yamaçlarına özgü serinliğin şekillendirdiğini biliyordum. İşte bu yüzden benim aşkımda Leyla 3 defa yaşıyor ve ben her defasında ona yeniden aşık oluyordum. Ve şimdi İstanbul'da yaşadığımız mutlu hayatımızda sayfalarım arasındaki aşkımızı hisseder ve yaşar gibi o eski maceramızı Huriye heyecan içerisinde anlatırken benim ne kadar mutlu olduğumu bilse belki de aşıkına huslat hazzı bahşeden bir sevgilinin istinası ile okumayı istemez, beni başkalarıyla paylaşmanın ağırlığına katlanamayıp yüreğine bastırır, koynunda gezdirirdi diye düşünüyorum. Huri, Kaptan Paşa ile evlendiği vakit Leyla ile beni de yeni evine birlikte götürmüştü ve bu yıl
yılın Hıdrellez'inde Kağıthane'de Sadabat mevsimi açıldığı günün gecesinde babasının sarayındaki yan daireye yerleşince beni Leyla'dan isteyip aşktan fazla anlamayan kocasına bazı bölümlerimi okuyarak dünyada ne aşıklar var demeye çalışmış, belki de yaz başlangıcında romantik bir gece geçirme arzusuyla ihtiraslı hayaller kurmuştu. Yazık ki o gece beni yalnızca mehtap gördü ve Huri kaba şehvetin altında gözleri yumuk yine hayaller kurmakla yetindi. Olanlar ertesi gün oldu. Sadabat Sarayı'nın yan dairesinde kalan İbrahim Paşa, acele bir görüşme için damadının odasına girdiğinde şamdan için ayrılmış, eli belindenin üzerinde beni fark etti. Önce sıradan bir kitap gözüyle birkaç sayfamı çevirdi. Şiirden anlıyor, sözün güzelini biliyor, dizelerimi okurken Efendim Fuzuli'nin Rana üslubuna gıpta ediyordu. Aslında iyi bir insan gibi görünmüştü bana. Gözlerinin altındaki halkalar, çökük bir avurt ve kırçıl sakallar ile yaşına göre yakışıklı bile sayılırdı. Çevresinde pek çok şair ve sanatçı himaye görüyor, onların sanatlarına aferinler ettiğini herkes biliyordu. Beni okurken şaşırdığı konunun önce damadının odasında böyle bir şiir kitabı görmek olduğunu zannettim. Çünkü damadının şiirden anlamadığını pekala biliyordu. Ama 607. beyitten itibaren rakamlandırılmış sayfalarıma gelince heyecandan kalbi duracak sandım. Çivi yazısı rakamları tanıyordu ve damadıyla yapacağı önemli görüşmeyi de unutarak beni alıp doğruca kendi dairesine geçti. O günden beri Leyla'mdan haber alamadım. Korktuğum başıma gelmişti. Onun BC üyesi olduğunu tahminde yanılmadım. Öyle ya, emrinde hazineler bulunan Osmanlı Devleti'nin koca sadrazamı, Babil ilah heykellerinin peşinde bir hazine avcısı olamazdı herhalde. Bu başıma gelenler benim kaçınılmaz kaderimdi. Halep'ten İstanbul'a doğru yola çıktığımızda bunu kestirmiş ve kendimi hazırlamıştım da üstelik. Ama şimdi asıl üzüntüm bir veda bile edemeden ayrıldığım Leyla'mın durumuydu. Kim bilir o da beni bulmak için şimdi nasıl çırpınıyordur. İbrahim Paşa'nın göz hapsindeyken öğrendiğime göre B.C. Silistre Kalesi'nden ölüme atlayan Froberger ile birlikte Tuna'nın sularında benim de mürekkeplerimin dağıldığını ve kağıdımı balıkların yediğini düşünerek bütün çalışmalarını ellerinde kalan hançer üzerine yoğunlaştırmışlar. Hazine avcıları da Efendim Fuzuli'nin matara kayışını üzerindeki rakamları ve harfleri otantik bir süs gibi gösterip ucuz fiyata ve destende satarak umutlarını birkaç Venedik altınıyla değişmişlerdi. Evliya Çelebi ile yola çıktığımızda bebek olan oğlu, şimdi torun sahibi bir ihtiyardı artık. Bu kadar zaman kendi başıma bir hayat yaşamış, yalnızca Leyla'nın hasretini kendime dert edinmiştim. BC'nin de hazine avcılarının da gerilerde kaldığı yıllardı onlar. Kimsenin benim varlığımdan haberi olmadığı yıllar, Molla Mehmet'in ecza çuvalında zamanı elediğim yıllar. Acaba benim için güzel bir kesit miydi o yıllar? Doğrusu hiç bunu kendime sormadım. Şimdi de buna cevap bulabileceğimi sanmıyorum. Unutulmuştum ve zaman içinde acı ile sevinci aynı anda duymaya başlamıştım. Garip bir ikilemdi bu. Kağıdımın liflerine keldani rahiplerin sırrını çözmek üzere artık kezzaplar dökülmüyordu. İyi de peşimden aşıklar gibi koşan bilgeler de yoktu çevremde. Öyküm gönülleri tutuşturmaya devam ediyordu ama sırrım benimle birlikte yitirilmiş gibiydi. Bazen bir hamam halvetinde, bazen bir seyyar karpuz satıcısının kanısında yahut sokak kedilerini peşinden koşturan bir ciğercinin sokak aralarında yankılanan sesinde hayatı damıtmaya çalışıyordum. Yağlı elleriyle beni torbasına koyup evine götüren kasaplardan, kasaba camisinin meşrutasında çocuklara öykümü ders olarak okutmak için satırlarımı önceden mütalaa eden imamlardan, Ramazanlarda teravihten sonra ev ev dolaşmak üzere kiralandığım mahalle bezirganlarının kaba davranışlarından bıkmıştım. Sayfalarımın kenarlarına yazılan basit ve bazen anlamsız beyitler, son sayfamda yer alan okunuş tarihleri ve okuyucu isimleri, yüzüklerindeki mührü zahriyelerime bastırmaktan zevk alan, yarı aydın ukalaların mürekkep lekesi gibi duran imzaları bu yıllarda çoğaldıkça çoğaldı. Kendimi orta malı bir fahişe gibi hissettiğim ve bir beyefendi aradığım zamanlarda onlar. Beni zarafetle sevecek, satırlarımı okudukça tatlı rüyalara dalacak, üzerime karpuz suyu değil de gözyaşlarını dökecek beyefendiler aradığım zamanlar. İbrahim Paşa'nın ellerinde kendimi Kağıthane Deresi'ne kurulan yapay havuzların ejderha başlı fıskı yerlerinden sıçrayan damlalar kadar çaresiz hissettiğim şu anda, BC'nin yeniden beni bulmasına işte bu yüzden sevindiğimi bile söyleyebilirim. Çaresizlik yollarımı kesmiş, beni eski hayatıma, aşkın dışına, sır dolu maceralara itelemişti. Şimdiki üzüntüm elbette sevgili Firkat'inden, aşk yoksunluğundandır. Yine de bir tesellim var ki Leyla yakınımda bir yerlerde nefes alıyor, yüzünü görmesem, sesini duymasam da teniyle cildimin arasında aynı güneş doğuyor, aynı akşam oluyor. Yüzyıllara uzanan varlığıma, Efendim Fuzuli tarafından bir süs olarak desenlenen sevgilim,
Aşkımın varlık nedeni olan Leyla'm burada. Yanı başımda yaşlanacak olduğuna göre onunla elbette bir gün yollarımız yeniden kesişecek diye umuyorum. Belki de bu teselli idi bana, taşıdığım büyük sırrı başkalarıyla paylaşma isteği veren. Kendimi değerli hissetmenin sarhoşluğuna kapılmış, kibir sahibi mi olmuştum bilmiyorum ama düşünüyordum ki hazine bilinmezse ne değeri kalır? Nitekim Kays da ta başta aşka düşmüş, aklını yitirmiş ve öylece meşhur olmuştu. Şimdi ben de aynı aşkı taşıdığıma göre meşhur olmak benim de hakkımdı. Aşk gönlün işiydi ve onun olduğu yerde aklın yeri olmazdı. Akıldan geçmeden aşk gönle girmezdi. Duygular düşüncelere hakim olunca başlardı aşk. Düşünceler duyguları yönlendirirken sevgiden bahsetmek kadar yalancılık da olamazdı. Gönlüm bana Leyla'yı işaret ediyor. İyi de neden o halde aklım ona tekrar kavuşmanın yolunun sırlarımı ortaya saçmaktan geçtiğini söylüyordu. Belki de hatayı burada işledim ve Kays'ın şöhretini kıskanıp şöhrete ermeyi istediğim için ömrümün geri kalan kısmını acı çekerek geçirdim. Ama ne yapabilirdim ki? Benim Kays'tan daha büyük bir aşık olduğumu kıyamete kadar kimsecikler anlamayacaktı. Beni okuyacaklar ve okudukça Kays'ın aşkını büyütüp beni hiç fark etmeyeceklerdi. Oysa içimde taşıdığım sırrı ifşa edersem şöhretim Mecnun kadar artabilir diye düşünüyorum. Üstelik o zaman Leyla beni daha çok sevebilirdi. Şöhret elbette sevgilerin mıknatısıdır. Benim içimdeki tutkunun şöhrete değil de aşka yönelik olduğunu kimseye anlatamayacaksam ve hiç olmazsa Leyla'nın aşıkı olduğumu kendisine bildiremeyeceksem onun uğrunda çekeceğim acıların ne değeri kalır ki? İşte bu yüzden içimdeki hazineleri BC üyelerine açmanın çok daha kötü olmadığına karar verdim. Hem iki hazineyi birden taşımak, iki ayrı hayatı yaşamak kadar ağır geliyor artık bana. Aşkımı anlatan şiir dizeleri pırlanta birer gerdanlık gibi sayfalarıma dizilmişken, Babil bilgelerinin, hazinelerinin dizildiği iplikler bende yalnızca bağlanmışlık, esir alınmışlık hissi uyandırmaya başladı çoktan beri. Birileri eskisi gibi peşime düşsün, içimdeki sırrı alsın, böylece ben de yalnızca Leyla'ma geri dönerek onun sevgisini paylaşayım, gözünden akan yaşı tutayım, kalbine oturan acıya ortak olayım istiyorum. Sırrımı verirsem Leyla'ya dönebilir, onun yaşlandığını görecek kadar uzun süre yanı başında olabilirim. Onun saçlarında ağaran ilk teli tek başıma görmek isterken, haksız olduğumu kimse söyleyemez bana bu yüzden. Galiba kaçmak yerine kovalamak, saklanmak yerine görünmek istiyordum. Üstelik şu birkaç saatte bile Leyla'nın parlak yanağını, salkım zülüflerini, yakut pembesi dudaklarını çok özlemiştim ve nereye baksam bana Leyla görünüyordu. Sadabad'ı bu yüzden çok sevdim. Bana hep Leyla dolu hatıralar sunduğu için. Ve bir de Ahmet Nedim Efendi'yi. O da sanki bütün şiirlerinde Leyla'yı anlatıyordu. Benim Leyla'mı. Eylül'ün hüznü sonbahar yapraklarıyla birlikte Sadabad'ı kaplamaya başladığı bu gece, BC'nin 7 yıllık olağan toplantısında salonu aydınlatan bohemya avizelerinin renkleri kadar coşkun ve belki o kadar bahtiyarım. Bu gece içimdeki bütün sırları ifşaya hazır hissediyorum kendimi ve bütün sırlardan kurtulmuş olarak yarın yalnızca aşk dolu hayatıma başlamayı umut ederek hayaller kuruyorum. Bal mumu ışığında veya kandil islerinin kirlettiği loş duvarlar arasında sırrımı araştıran evvelki üstadlar, şimdi bu parlak salonun yüzlerce kandilinden çehrelere yansıyan renkleri görselerdi, benim yalnızca sırrımı değil, aşkımı da araştırırlardı şüphesiz. Yazık ki şimdi beni okuyup anlayabilen yalnızca 3 kişi var salonda. Sadrazam Paşa, Şeyh Abdülhay Efendi ve Nadir Ali. Diğer 4'ü Hristiyan dünyanın dilini konuşuyor. İbrahim Paşa, Bilge Akelda'nın ve sadık dostlarının şerefine diye kadeh kaldırdı. Sofra örtüleriyle iplik ve peşkirleri toplayan son hizmetkar da salondan ayrılınca. Rus çarının gizli servis şefi olan Moses Levian, beraberinde taşıdığı küçük sandıktan çıkardığı cübbeyi mistik bir ritüel ile İbrahim Paşa'nın omuzlarına koydu. Ben daha evvelki üstadlarda böyle bir cübbe hiç görmemiştim. Keldani rahiplerinin giydiği türden bir cübbe olduğunu ve bunu eski Mısır hazinelerindeki resimlerden çıkartılarak diktirdiğini, sırrın çözüleceğini sandığı bu oturumda giyilmesinin Keldani ilahlarına manevi bir bağış sayılacağını ve böylece sırrın çözülmesi için kendilerine yardım edeceklerini söyledi dini bir vecd ile. BC'nin bilmem kaçıncı meclisini kuran şimdiki üyeleri yeniden selamlaşmak üzere üstadın çevresinde toplandılar. Masanın üzerinde ortak kaderi paylaştığımız o siruş başlıklı Murasta hançer, Efendim Fuzuli'nin sıcaklığını bana yeniden yaşatan eskimiş matara kayışı, iki karış eninde rulolanmış ne olduğunu kestiremediğim bir deri levha ve ben, Nebukadnezar'ın son ayinde kurban etmek için ülkesinin 4 yönünden getirdiği 4 çocuk gibi çaresiz bekleşiyorduk. Ulu Marduk'un omuzlarında selam ayini tamamlanıp onun izniyle masanın başına oturduklarında Martel Clovis önce derin ruloyu açtı. Merkezden itibaren 7 eşit üçgenin tamamladığı bir çizim vardı bu derinin üzerinde. Her üçgenin dar açı kısmında Keldari tanrılarını temsil eden 7 gezegenin sembolleri genişleyen açıdaki 5 üçgende sırası ile benim beyitlerimden elde edilen ebced rakamlarının çivi yazısı karşılıkları ve nihayet aynı beyitlerin metinleri yer alıyordu. Her üçgen ayrı bir renkte boyanmıştı. Altın rengindeki şamasa, gümüş renkli üçgen Sin'e aitti. Nebo'nun mavisi ile Iştar'ın beyazı birbirini takip ediyorlardı. Kırmızı üçgende Nergol'un adı yer alıyordu. Ve Marduk, Erguvani, Ninip'te siyah üçgende idiler. Bunların yanlarında da tanrıların simgeleri olan balık, başak, aslan vesaire motifler vardı. Her üçgen belli kadratlara ayrılmış, milyen ve santim hesapları ile 360 dereceye bölünmüştü. Ben kuzey ülkelerinin karlı kentlerinde dolaşırken BC bir hayli yol almış diye geçirdim içimden. Şeyh Abdülhay Efendi daha önceki BC toplantılarında tespit edilen 5 beyti ayrı birer kağıda yazmakla meşgul iken General Stefan manasını hiç anlamadığı ama ahenginden etkilendiği 6. beyti içinden ezberlemeye çalışıyordu.